Ayrım 4. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 38. 2. Bölüm. Ziya Gökalp düşüncesinin oluştuğu fikri ve siyasi ortam. 2.1. Dönemin toplumsal siyasal nitelikleri. Ziya Gökalp de hiç kuşkusuz pek çok düşünür gibi yaşadığı dönemin ve yaşadığı coğrafyanın etkisinde kalmıştır. Bu yüzden Gökalp'in düşünce sistemini anlayabilmek için yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasal niteliklerini bilmeye ve düşünce hayatını ne şekilde etkilediğini anlamaya çalışmak zorundayız. Gökalp'in 48 yıllık yaşamı gerçekten de önemli olaylarla doludur. Gökalp'in doğduğu yıl olan 1876 yılının sonunda ilk Osmanlı Anayasası ilan edilmiş ve meşrutiyet yönetimiyle tanışılmıştır. 1878 yılında askıya alınan anayasa ile birlikte 1908'e kadar geçen ve siyasi tarihimizde çoğu defa mutlakiyet dönemi diye adlandırılan 2. Abdülhamit dönemi yaşanmıştır. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı ile İttihat ve Terakki iktidarı da başlamış olur. 1918'e kadar sürecek bu dönemde 1912 ve 1913 Balkan Savaşları'yla Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı devletler imparatorluktan kopmuşlar ve nihayet 1914'te Birinci Dünya Savaşı yaşanmıştır. Sonraki dönem ise 1923 yılına kadar devam edecek ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla yeni bir dönem başlamış olacaktır. Ziya Gökalp'in yaşadığı bu hareketli dönemde en büyük sorun Osmanlı Devleti'nin nasıl kurtulacağı idi. Esas itibariyle bu sorun 16. yüzyıldan beri Türk devlet adamlarını ve layihacılarını meşgul etmişti. İmparatorluğun nesi aksıyor? Kafir rakiplerle yarışta niçin geri kalınıyor? Onu kurtarmak için ne yapmalı? Lewis Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1970, sayfa 232. Oysa Osmanlı İmparatorluğu klasik çağında 14-16. Yüzyıllar kendisine olağanüstü bir özgüvenle doludur. Savaş meydanlarında üst üste kazanılan başarılar, toprakların her geçen gün daha da genişlemesi, buna bağlı olarak savaş ganimetlerine dayanan ekonomik zenginliğin günden güne artması bu özgüveni doğuran faktörlerdir. Devlet kendisine öyle bir özgüven duymaktadır ki dilini anlamadığı Avusturya'yı Nemçe, dilsiz diye çağırır. Padişah yabancı hükümdarlara yazdığı mektuplarda kendisi hakkında onlarca övücü sıfat kullanırken karşı devletin hükümdarına sadece "Sen İspanya kralı" diye seslenir. Türköne Mümtazer, AGE, sayfa 506. Osmanlı Devleti'nin Batı karşısındaki konumu hakkında yönetimler katında var olan kendini tanımlayış biçimi 17. yüzyıl sonlarında başlayan askeri yenilgilere ve toprak kayıplarına rağmen uzunca bir süre Cihan İmparatorluğu olma düşüncesinin yarattığı bir gurur ve üstünlük duygusu tarafından belirlenmiştir. Baydur Mithat, Kemalizm ve Değişen Paradigma, İlk Yayınları, İstanbul, 2004, sayfa 29. Dolayısıyla askeri yenilgilerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan toprak kayıplarını düşmanın her yönüyle üstün bir toplum olduğuyla değil de sadece askeri, teknik ve taktik öğeler açısından değerlendiren bir ilericiliğe bağlamak doğaldı. Nitekim Osmanlı Devleti'ndeki ilk yenileşme hareketleri daha çok askeri tekniğin batıdan alınmasına yönelik olmuştur. Devletin Avrupalı devletler karşısında geri kalmasının nedenini askeri tekniğin gerilemesinde gören idareciler ilk yenilikleri de bu sahada gerçekleştirmişlerdir. 3. Selim'le başlayan bu yenilik hareketleri daha sonra giderek alanını genişletmiş, eğitim, sosyal hayat, hukuk, iktisat ve dini alanları da kapsar biçimde Tanzimat ve Islahat Fermanı'yla devlette geniş bir reforma yol açmıştır. Özbek Nadir, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, sayfa 47. 2.1.1. Tanzimat ve Merkeziyetçilik Anlayışı. Merkeziyetçilik ve bürokratikleşme, Tanzimat'ın yönetim anlayışının temel özelliğini meydana getirir. Ökmen Mustafa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye'de Merkeziyetçilik, Ademi Merkeziyetçilik Pratiği üzerine notlar. http://www.akademikal.org dergi, makale 9-10 sayı, S9 Ökmen, 11 HTM, 12-11-2005. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda merkeziyetçi devlet felsefesi ve eğiliminin egemenliği açıkça görülebilmektedir. Modernleşme, bürokratik örgütlerin büyümesini hızlandırmakta ve devlet faaliyetlerindeki uzmanlaşma, merkezde ve vilayetlerdeki örgütlerde şubeleşmeyi beraberinde getirmektedir. Merkezi hükümet, sanayiden eğitime kadar hayatın her alanını düzenleme eğilimindedir. Tanzimat dönemi, idari modernleşme ihtiyacının şiddetle hissedildiği bir yüzyıldır. Bu idari modernleşme ise kaçınılmaz olarak hukuki, kültürel, siyasal ve sosyal değişmeyle birlikte gelişmiştir. Tanzimatta yenileşme, Avrupa modeline göre tek bir değişme çizgisi izledi. Bu dönemde batılı kurum ve sistemlerle geleneksel Osmanlı kurum ve değerleri uzlaştırılmaya çalışıldı ve zaman zaman da mücadele edildi. Bu durum, ikili kurumsal yapıyı ve değerler sistemini ortaya çıkardı. Er Yılmaz Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstanbul İşaret Yayını, 1992, sayfa 12. İlber Ortaylı, bu ikili yapının oluşması ve mücadele sürecinin içeriğini imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak ifade etmektedir. Çünkü o yüzyılda Türk toplumu en önemli dönemini geçiriyordu. Bütün yaşam biçimini, alıştığı teknik altyapıyı bir şekilde değiştirmek, kendini değişen dünyaya uyarlamak zorundaydı. Ancak bu tarihi değişimi en sancılı şekilde geçiren sadece biz değildik. İngiltere'nin sanayi devrimi diye adlandırdığı dönemde köyler boşaltılmıştı. İnsanlar yollarda ölüyorlardı. 19. yüzyılın Londra'sı bizim Tanzimat aydınlarını da korkutmuştur. Bunun bir de Batı medeniyetinin Osmanlı insanını ikna edememiş olması yönü vardır. İkna olamamıştı ve ikna olması için şartlar da yoktu. Avrupa medeniyeti, buhar kuvveti, donanımlı ordular, zenginlik demekti. Ama bunun arkasında da kapitalist değişimin sancıları, her şeyin yıkıldığı bir Avrupa vardı. Bu, geleneksel toplumları, onun dinginliğini ürkütüyordu. O günün doğulusu Avrupa'dan çekinen insan, bugünün doğulusu ise intibak eden insan. Ortaylı İlber, aslında hepimiz Tanzimatçıyız. Milliyet Gazetesi, 12 Mayıs 1999. Bu analiz aslında ekonomik dönüşüm sürecinin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş aşamasında batı ve batı dışı toplumların görünümünü ve temel niteliklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tanzimat bu noktalarda farklılıkların, niteliklerin, değişim ve dönüşümlerin net bir şekilde gözlemlenebileceği bir zaman dilimini içermektedir. Tanzimat, Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde yeni bir evreyi simgelemektedir. Önceki ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti'nin kendi yönetim ve medeniyet anlayışının bir eseri olarak gerçekleşmekle birlikte Tanzimat, batılılaşmanın bir eseridir. Avrupa kültür ve medeniyetinin etkisinin daha fazla kendini hissettirdiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Tanzimat, ekonomik dönüşüm süreci bağlamında Batı toplumlarının Batı dışı toplumlar içinde yer alan Osmanlı Devleti karşısında farklılaştığı ve bununla birlikte öne geçtiği bir dönemi işaretlemektedir. Diğer bir deyişle, öncesi de bulunan bir değişim süreci, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş anlamında ve Batı-Batı dışı ayrımı bağlamında gözle görülür hale gelmiştir. Bu görünüm bir takım nitelikler ve özelliklerle ortaya çıkmış ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir çizgi oluşturmuştur. Merkeziyetçi ve bürokratikleşmenin yanında reformcu ve inkılapçı bir nitelik taşıması Tanzimat'ın en önemli özelliklerindendir. Metin Heper'e göre ülkemizde bilhassa bürokratik reform anlayışının arkasında yatan varsayım, 18. yüzyıldan beri Osmanlı-Türk aydınının düşüncesini belirleyen modernleşme sürecine ilişkin kavram çerçevesinde yatmaktadır. Söz konusu yaklaşım, modernleşmeyi batılılaşma, batılılaşmayı da batının belirli bazı kurumlarını alarak onlara benzeme olarak kabul etmiştir. Bu Türkiye'ye özgü bir sorun değildir ve hemen bütün az gelişmiş ülkelerde benzer tutumlara rastlanmaktadır. Ancak Osmanlı-Türk Devleti'nde modernleşme sürecinin başlangıcının Lale Devri'ne kadar uzandığını ve modernleşmenin Batı toplumlarının bazı kurumlarını aktarmak ile eş anlamlı tutulmasına karşın eleştirilerin ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yoğunlaştığını göz önünde tutarsak konunun ülkemiz açısından taşıdığı önem daha iyi anlaşılır. Heper Metin, Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal Bilimler Derneği yayını, Ankara 1973, sayfa 12. Türk toplumu açısından modernleşmeyi Lale Devri'ne kadar dayandıranların başında ise Mümtaz Turhan gelir. Ona göre Lale Devri'nden 2. Mahmut dönemine kadar geçen süre serbest kültür değişmeleri olarak ele alınabilir. 2. Mahmut döneminden sonra Cumhuriyet'e kadar sürüp giden merhaleyi de mecburi kültür değişmeleri kategorisinde değerlendirilebilir. Turhan, bu iki dönem arasında kalan 3. Selim dönemini ise geçiş dönemi olarak nitelendirmektedir. Kültürel anlamdaki bu yaklaşım siyasi idari değişimle de yakından ilgilidir. Turhan Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1989, sayfa 12. İlber Ortaylı'ya göre de Osmanlı modernleşmesi Tanzimat devriyle sınırlanamaz. Daha eskiye uzanan bir olgudur. Yine Osmanlı modernleşmesi otokratik bir modernleşmedir. İç ve dış gelişmeler hayatının son 40 yılında imparatorluğu bu otokratik modernleşmeden anayasal bir monarşiye kadar sürükledi. İmparatorluk genç cumhuriyete parlamentarizm, siyasal parti kadroları, basın gibi siyasal kurumları miras bıraktı. Ortaylı İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul Hili Yayını, 1995, sayfa 9-26. Osmanlı'nın ıslahat hareketlerinin bu otokratik niteliğinin bir yönünü de reformcu ve inkılapçı bir özellik taşıması oluşturmaktadır. Siyasi idari değişme, beşeri yönlendirmenin bir eseri olarak yönetimden halka empoze edilen bir süreç izlemiştir. Halkın bu hareketlerde aktif bir rolü yoktur. Bütün yenilik hareketleri gibi haklar ve özgürlükler de tepeden gelmiştir. Bunlar tepeden bir ihsan olarak verildiği için yine tepeden kolayca geri alınabilmektedir. Türkiye'de hak ve özgürlükler için mücadele etme kültürü gelişmemiştir. Oysa batıdaki idari siyasi değişiklikler halktan yönetime doğru intikal eden bir etkinin ve mücadelenin sonucudur. Er Yılmaz Bilal, AGE, sayfa 15-16. Osmanlı toplumsal ve siyasi idari örgütlenmesiyle Batı toplumlarında ortaya çıkan yapılanmalar arasındaki fark yalnızca bununla sınırlı değildir. Metin Heper bu farka dikkat çekerken patrimonyal, merkeziyetçi niteliği öne çıkarmaktadır. Ona göre Türk kamu bürokrasisinin bürokratik yönetim geleneği Osmanlı patrimonyal geleneğinin devamıdır. Heper Metin, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1977, sayfa 59. Şerif Mardin'e göre ise Batı'da ortaçağ toplumunu ayırt eden patrimonyalizm ve feodalizm ilkelerinden Türkiye'de en ağır basan ilke patrimonyalizm olmuştur. Hatta daha da ileri gidilerek kuruluşundan az sonra patrimonyal bürokrasi çizgilerinin Osmanlı Devleti'nin en ayırt edici yönü olarak belirdiği söylenebilir. Yine Mardin'e göre Osmanlı Devleti hem Machiavelli hem de Montaigne'nin ifade ettiği gibi ara tabakalardan yoksun bir yapıya sahipti. Aristokrasi oluşmamıştı. Hegel'in medeni toplum diye adlandırdığı o temel yapı unsurundan, merkez hükümetinden bağımsız olarak işleyebilen ve mülkiyet haklarına dayanan toplum bütünü burada görünmüyordu. Mardin Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, sayfa 106. Bu fark, Batı Avrupa toplumları ile Osmanlı Türk Devleti de dahil olmak üzere Batı dışı toplumları ayıran önemli bir özelliktir ki, bunun sonuçlarını yönetim yapısından yerel yönetim kent anlayışına ve siyasal örgütlenmelere kadar geniş bir alanda görebiliriz. Tanzimat döneminin değişim sürecindeki en önemli aracı bürokrasi olmuştur. Bu değişim süreci toplumu yönlendirme aracı olarak bürokrasi ve yeni kuralların devreye sokulmasını gerekli kılmıştır. Metin Heper'e göre Osmanlı Türk Devleti'nde bürokrasi yakın zamana kadar bir statü elit tipinde görünmüştür. Osmanlı Devleti'nde modernleşme süreci içinde ve özellikle Tanzimat'tan itibaren mali ve diplomatik işlevlerin önem kazanması ile sivil bürokrasi siyasal karar mekanizmasında mühim rol oynamaya başlamış ve bu mekanizmanın kurumlaşması bir takım kurullar vasıtasıyla yapılmıştır. Bürokratlardan kurulu bu kurullar adeta yasama görevi görmüşlerdir. Birinci ve ikinci meşrutiyet devirlerinde askeri bürokrasi ile bir oligarşi teşkil eden sivil bürokrasi, birinci cumhuriyette siyasal bürokratik elitin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Daha doğrusu bürokrasinin üst basamakları ile siyasal elit kaynaşmıştır. Heper Metin, Modernleşme ve sayfa 58. Bu yapı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e bir çizgi niteliğinde kemikleşmiş ve Türk siyasi idari hayatında oldukça etkin ve belirleyici bir rol oynamıştır. Bu etki alanını merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik ilişkilerinden, kapitalizmin, liberalizmin gelişmesine ve demokrasi anlayışı ve uygulamasından yerel yönetim kent yapılarına kadar geniş bir yelpazede ele almak mümkündür. 2.1.2 Reform hareketleri ve niteliği. Burada reform konusuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle modern Türkiye'nin oluşumunda Osmanlı'nın gerileme döneminden bu yana girişilen reform hareketlerinin büyük rol oynadığı bir gerçektir. Bu anlamda Türkiye'de bir köklü reform kültürünün de oluştuğu söylenebilir. Nesiller boyunca reform girişimleri hep bu kültürün izlerini taşımakta, zaman zaman onun dışına çıkılıp sıçramalar gerçekleştirilse de egemen renkler pek değişmemektedir. Osmanlı'nın duraklama devrinden bugünlere kadarki reform süreçlerinde gözlenen desenin hakim rengi, proaktif olmak yerine bir nedenle ortaya çıkan durumlar nedeniyle reform girişiminde bulunmak ve bu amaçla da birilerini izlemeye çalışmak şeklindedir. Titiz M. Tınaz, Türkiye'de Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi, TESEV Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 19. Ancak burada gözden kaçmaması gereken bir durum söz konusudur. 19. yüzyıl Türk reformları hakkındaki Avrupa eserlerinde reformların ölü doğmuş olduğu beylik bir laf olmuştur. Lakin 1800'lerdeki Türkiye ile 1900'lerin başındaki Türkiye'nin bir mukayesesi birçok derin değişiklikleri göstermektedir. Tanzimatın Avrupa'nın ağzına çalınan bir parmak baldan veya saygılı bir iyi niyet ifadesinden ibaret olmadığını Cumhuriyet'e dönük etkisiyle görmek mümkündür. Bu reformlarla birlikte devletin eski ihtişamlı günlerine dönüleceği kanısı Osmanlı entelektüelleri arasında farklılıklar meydana getirmiştir. Mazideki başarıları yakalamak ve eski güzel günlere dönmek başlıca amaçtı. Ancak reformların kızgınlık ve hoşnutsuzluk uyandıracak pek çok yanı vardı. Gerektirdiği ekonomik, sosyal, siyasal değişiklikler Türk toplumunun hemen her grubunun çıkarlarına bir tehdit olarak da algılanıyordu. Özellikle reformların ilerletilmesinde Hristiyan devletlerin belirli ve etkin çıkarı onları Müslüman halkın gözünde sevimli kılmadı. İmparatorluk içindeki gayrimüslimlere eşit statü tanınması birçoklarının gözünde hakaret ve rezaletin son kertesiydi. Lewis Bernard, AGE sayfa 127. Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl kurtulacağına ilişkin geliştirilen çözümler aynı zamanda o dönemin Türk siyasal düşüncesinde belirlemiştir denilebilir. Bunu Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset adlı eserinde şöyle ifade eder. Osmanlı ülkesinde batıdan yararlanarak güçlenme ve ilerleme arzuları uyanalı, belli başlı üç siyasi meslek tasavvur ve takip edildi sanıyorum. Birincisi, Osmanlı hükümetine tabi çeşitli milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir Osmanlı milleti meydana getirmek. İkincisi, hilafet hakkının Osmanlı Devleti hükümdarında olmasından yararlanarak bütün İslamları söz konusu hükümetin idaresinde siyaseten birleştirmek. Üçüncüsü, ırk üzerine dayalı Türk milliyeti siyaseti oluşturmak. Akçura Yusuf, Üç Tarzı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1976, sayfa 19. Yusuf Akçura'nın da ifade ettiği gibi aslında bu üç düşünce akımının temsilcilerinin nihai hedefi Osmanlı Devleti'ni batılı devletler gibi güçlü bir hale getirmektir. Sadece bunun nasıl yapılacağı, yöntemi konusunda farklılıklar onları birbirinden ayırmaktadır. Bu fikir akımlarını savunanların çoğu defa birbiriyle iç içe olduğu, İslamcı aydınların batıcı, batıcıların Türkçü dergi ve gazetelerde yazılar yazdıkları görülmektedir. Bu anlamda aralarında net bir ayrım görmek zordur. Burada şunu özellikle vurgulamak gerekir. Osmanlı aydınlarını reformlara iten ve belli başlı fikri akımlarını doğuran Batı'nın yalnızca salt teknolojik üstünlüğü değildir. Aynı zamanda bu dönem Batı'daki Fransız ihtilali ve onu takip eden Napolyon'un askeri istila girişimleri sonucu milliyetçilik ideolojisi ile birlikte ihtilalin getirdiği hürriyet, eşitlik, cumhuriyet ve laiklik gibi kavramların bütün Avrupa'ya da yayıldığı bir yüzyıldır. Lewis Bernard, AGE, sayfa 66. Napolyon savaşları bir taraftan Avrupa sınırlarını altüst ederken, diğer taraftan Avrupa'daki eski kurumları yıkmış, milliyetçi düşüncenin ve buna bağlı siyasi teşkilatlanmanın yaygın ve etkili bir akım haline gelmesine yol açılmıştır. Sonuçta 19. yüzyılın kaderi milli devlet ve milliyetçi ideolojiler tarafından belirlenmeye başlamıştır. Nitekim milliyetçiliğin yayılması İngiltere, Fransa ve İspanya'nın ardından Avrupa'da İtalya ve Almanya gibi yeni güç merkezleri olarak milli devletlerin doğuşuna yol açarken diğer taraftan doğrudan çok milletli imparatorlukları tehdit eden bir gelişme olmuştur. İşte bu sebeple bu yaşanan büyük değişim Avrupa'daki gelişmelerin dışında düşünemeyeceğimiz çok milletli Osmanlı İmparatorluğunu etkilemekte gecikmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda milliyetçilik önce yabancı propagandası ve siyasi amaçlarla Hristiyan unsurlar arasında yayılmaya başlamıştır. Sonuçta Fransız ihtilali ile tohumlanan ve hürriyet fikriyle desteklenen milliyetçiliğin gayrimüslimler arasında yayılması Osmanlı Devleti'nde ayaklanmalara yol açarak devlet bütünlüğünü tehdit etmeye başlayacaktır. Osmanlı devlet adamları Fransız ihtilali sonucu yayılan ideolojik vasıflı milliyetçilik cereyanını başlangıçta kendilerini rahatlatacak olan Batı'nın bir iç problemi olarak görmüşlerdir. Ancak çok geçmeden 19. yüzyıl dünyasında büyük değişiklikler yapacak olan milliyetçiliğin gücünü iç isyanlarda yavaş yavaş anlamışlardır. Bu durum karşısında Osmanlı gayrimüslimleri tarafından savunulmaya başlanan millet fikri, İmparatorluktaki bütün unsurlar arasındaki bağları sağlamlaştırarak devletin dağılışını durdurmak isteyen Osmanlı aydınlarının dikkatini çekmiştir. Ancak onlar bunu yaparken milliyetçiliğin ideolojik mahiyetini kasten ihmal ettiler veya görmezlikten geldiler. Karpat Kemal, Modern Türkiye, İslam Tarihi, Kültür ve Medeniyeti. E.D.P.M. Holt, S. Lampton, B. Lewis. Çeviren Kurul. 11. cilt, İstanbul, 1989, sayfa 95. Çünkü Batı'da yayılan laik, milli egemenlik prensibi ve buna bağlı olarak gelişen kendi kaderini tayin prensibinin olduğu gibi kabul edilmesi, devletin parçalanması demek olacaktı. Diğer taraftan, Batı'daki milliyetçilik anlayışının temeli, belli sınırlar içinde aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan ve birlikte yaşama duygusuna sahip olan millet kavramına dayanıyordu. Halbuki çok milletli Osmanlı Devleti'nde böyle bir millet yapısı mevcut değildi. Çünkü geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunan Osmanlı Devleti çeşitli din, mezhep ve milliyetlerden meydana geliyordu. Çok milletli Osmanlı Devleti'nde toplum düzenini oluşturan mekanizmaya millet sistemi denilmekteydi. Küçük Cevdet, Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Tanzimat. Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri Bildirileri, Ankara 1987, sayfa 13-23. Ancak bu sistemde millet tabiri etnik değil, dini grupları belirtmek için cemaat karşılığı olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin içinde barındırdığı çok çeşitli unsurları yönetmek için kullandığı millet sistemi, yani bu unsurların birer dini cemaat olarak tasnifi, milliyetçilik fikrinin yayılması ile fonksiyonunu yitirmeye başlamıştır. Nitekim imparatorluk tebaasının kendini Ortodoks olarak değil de Yunanlı, Sırp, Bulgar ve benzeri şeklinde tanımlanmaya başlaması, hatta yüzyılın sonlarına doğru bu çeşit kimlik kazanmanın Müslüman unsurlar arasında da yayılması sistemi, dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni çökme tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 49.